Herkese merhaba, ben Onuran Keskin. Bugün sizlerle birlikte daha bugün duyurulmuş olan Sony Alpha 1 üzerine ufak bir sohbet edeceğiz. Gelin teknik özelliklere geçmeden önce Sony Alpha 1 nasıl duyuruldu? Bunun üzerine ufak bir bilgilendirme yapalım, sohbet edelim. Dün Twitter Alpha, Sony Alpha tarafından, Sony Alpha'nın Twitter kanalı tarafından The One Never Seen isimli bir fotoğraf paylaşıldı. Bu da aslında The One A1 olarak bir A1'e bir gönderme yaptıkları bir görseldi. Kullanıcılar tarafında evet gerçekten Sony'nin 8K kamerası bekleniyordu. Rakiplerinde 8K seçenekleri mevcut. Sony 8K'ya yeni girdi. Bence biraz geç kaldı. FX9 gibi, FX6 gibi çok güzel kameraları var. FX9 6K'dan 4K'ya downgrade ediyor. Downscale ediyor. Fakat 8K çözünürlüğü Sony tarafında yoktu. Ve şimdi A1 ile artık bu da olmuş oldu. 8K çok mu önemli bir şey? Aslında bir yerde önemli. Çünkü teknoloji ilerledikçe, 8K çözünürlükler çıktıkça daha düşük çözünürlüklerde ki kameraların fiyatı düşüyor. Teknoloji o yöne ilerlediği için. Bu da son kullanıcı yani bizler için fiyatta bir avantaj sağlıyor. O yüzden 8K bence gerekli bir teknoloji. Evet, şimdi teknik detaylara biraz geçelim. Bakalım ne gibi yenilikler gelmiş? Ne gibi özellikler vaat ediyor Sony Alpha 1? Ben Alpha 1'i aslında Sony A7S 3.5 olarak tanımlıyorum. Ama isim olarak yeni bir segmente oturtmuş Sony kamerayı. Satış stratejisi olarak. Gelin bakalım ne gibi özellikleri var. Alpha A1 50 megapiksel çözünürlüğünde XMORE Ares CMOS sensöre sahip. Bu sensör bize 15 adım dinamik aralık sağlıyor. Tabii bu 15 adım gerçek hayatta 15 adımı bulmayabiliyor. Burada Sony'nin ölçümlerine göre diye de belirtilmiş. 50 megapiksel 30 fps çekim vaat ediyor bize Sony A1, Alpha 1. Ama bunu HI Plus adını verdikleri sürekli çekim modunda yapıyor. 30 saniyede 120 kez odaklama yapabiliyor. Böylelikle daha güzel bir fokus odak, yani odak performansı sağlayabiliyor. Bu fotoğrafçılar için gayet güzel bir özellik. Gayet istedikleri bir özellik olduğunu düşünüyorum. Blackout modu gelmiş. Bu fotoğraf çektiğiniz zaman tık tık tık tık shutter sesiyle birlikte kamera ekranı siyaha düşüyor. Bu mod sayesinde artık bu ekran siyaha düşmeyecek. Daha akıcı bir takip gerçekleştirebileceksiniz. Eğer böyle aksiyon dolu çekimler yapıyorsanız, kuş fotoğrafçılığı yapıyorsanız sizin için iyi. Ama böyle bir çekim yapmıyorsanız çok da sizin çekim konforunuzu yükselteceğini söyleyemem. Ama özellik olarak güzel bir özellik. Yine fotoğrafçıları ilgilendirecek olan bir özellik flash senkronizasyonu gelmiş. Bu ne demek? Artık taktığınız flashlar kamera ile senkronize oluyor. Gerçi normal kameralarda da bu mevcut ama burada daha farklı bir özellik var. 1/200 enstantanede, yani saniyenin 200'de birine kadar flash senkronizasyonu yapılabiliyor. Ama elektronik shutter ile, bildiğiniz üzere elektronik shutter, global shutter ve rolling shutter bugün kullanılan shutter stilleri arasında her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. En bilineni rolling shutter'da jellenme denilen efekt oluşumu. Sony buna ilerleyen konularda da değinmiş. Daha iyi bir shutter performansı sunuyor bize. Gelin şimdi devam edelim. Aynı zamanda 1/400, yani 400'de 1'e kadar shutter speed flash senkronizasyonu için çift tahrikli deklanşör de sunulmuş. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Fotoğrafçılar için, ben çok fotoğrafla ilgilenmiyorum ama ilgilenenler için özel bir güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Evet, rolling shutter'dan bahsetmiştik. Bir bozulma olduğundan bahsetmiştik. Sony burada anti distortion özellikli bir bozulma önleyici denklanşör de cihaza yerleştirmiş. Bu da bu özellik hoşuna gitmeyenler için, bu rolling shutter'ın yaptığı jellenme hoşuna gitmeyenler için güzel olmuş. Fakat tabii yine de belirtmiş ki %100 oranında ben bunu engelleyemiyorum. Bazı koşullarda bir bozulma görülebilir. Yine de iyi bir performans alacağımızı düşünüyorum ben. Yine Fotoğrafçılar için 759 aşama algılamalı AF noktaları konulmuş ve görüntünün %92'lik kısmına yayılmış bu AF noktaları. Bu da ne demek oluyor? Ekranın herhangi bir yerinde bir aksiyon olduğu zaman kamera orada aksiyon olduğunu rahat bir şekilde anlayabilecek ve daha başarılı bir odaklama performansı sunabilecek. Cihaza doğal CFS ve SD kart destekleri gelmiş. CFS aslında çok önemli. Çünkü çok hızlı transferler yapabiliyorsunuz. Bazen zaman çok önemli oluyor ve aktarmanız gerekiyor. CFS bu konuda başarılı bir platform. Bu özelliğin gelmesi iyi olmuş. Üstelik 2 adet de gelmesi iyi olmuş. Sony'de kullanılan SD kartlarda üst düzey hızlarda transfer veri aktarımına izin veriyor. Veri transferine izin veriyor. Bir takım internet prosedürleri, LAN bağlantı prosedürleri var. 5G'li telefonlar ile yüksek hızlı bağlantı vaat edilmiş. Bu da güzel bir özellik. Magnezyum şasiye sahip geliştirilmiş bir toz direnci, nem direnci var. Fakat Sony burada diyor ki ben burada %100 garanti vermiyorum. Bir şey olursa sendendir. Ben iyileştirdim ama bu bir garanti sebebi değil diyor. Gelelim beni en çok heyecanlandıran kısma. 8K video çözünürlüğünde 30 fps kayıt. Bence 8K 50 kare olması çok güzel olurdu veya 60 kare ama Sony bunu tercih etmemiş. 8K gerçekten çok yüksek bir çözünürlük ve çok yüksek bir işlem gücü de istiyor. 8K bugün telefonlara kadar inmiş durumda. Amiral gemisi olarak tabir edilen telefonların çoğunda 8K video modu var. Fakat bir kameranın çektiği 8K görüntü ile telefonun çektiği 8K görüntüyü kıyaslamak çok da doğru değil. Çünkü arada bazı sıkıştırma metotları ve telefonun bulunduğu formundan ötürü yiyeceği ısı, güç tüketimi gibi özellikler de göz önünde alındığında gerçekten aşırı sıkıştırılmış bir 8K video ile karşı karşıya kalıyoruz kameralarla kıyaslandığında. Peki şimdi ya 8K oldu da ne oldu? Yani bunun bana faydası ne? Eğer video içeriği üretiyorsanız 8K içerikleri 8K içerik çekmeyi tercih edebilirsiniz. Fakat bu gibi teknolojilerin çıkmasının son kullanıcı için çok güzel bir avantajı var. Teknoloji 8K'ya doğru evrildiği zaman yeni 8K, rekabetçi 8K kameraya sahip ürünler ortaya çıkıyor. Bu da diğer 4K ürünleri, belki Full HD ürünleri, 720p ürünleri daha da düşük bir fiyata çekiyor. Bu da son kullanıcı için aynı paraya daha iyi bir ürün almayı vaat ediyor. İşte bu durum bizler için önemli. Peki ben bu kamerayı tercih etmeli miyim? Bana lazım mı diyorsanız keyfiniz bilir. Bugün dahi 8K çok yaygın bir çözünürlük formatı değil. Peki bu kameranın rakipleri kimler? Bence en büyük rakibi, asıl ana rakibi Canon R5. Canon tarafında da yeni bir 8K geliştirme 2021'de çıkacağı dedikoduları dönüyor. Fakat durum neyi gösterir bilinmez. Ama orada da yeni bir 8K modeli geleceğine dair dedikodular var. Canon R5 ama gerçekten birebir rakibi olacak bir kamera. O da 8K 30 fps video çekebiliyor ve bunu 10 bitte çekiyor. Sony yayınladığı videoda ısı dağılımına dikkat çeken bir kısım paylaştı. Bu da Canon R5'e bir gönderme olabilir ki bence öyle. Biliyorsunuz Canon R5 bugün belki çok soğuk bir adaya düşsem yanıma alacağım kameradır. Çünkü 8K'yı aldığınız zaman gerçekten çok ısınıyor. Ve bununla ilgili çok tırnak içinde söylüyorum. Canon R5 ile dalga geçildi. Çünkü cihaz 3 dakika, 2,5 dakika üzerine çıktığı zaman aşırı ısınıp kendini kapatıyordu. Sony'nin burada yapmak istediği şey bende öyle bir ısınma yok imajı vermek. Tabi bakalım piyasaya yayıldığı zaman ne gibi bir performans sergileyecek hep beraber göreceğiz. R5'in başka bir yan seçeneği yok mu yani? İlla bu iki kameradan birini mi almak zorundayım? Hayır. Orada Çinli üreticiler devreye giriyor. Gerçekten çok başarılı bulduğum Zcam ya da Scam olarak adlandırılan F8 8K kamera modeli var. O da gerçekten tercih edilesi bir model. Şu anda 12 bit 4K çekim yapabiliyor. H265'te de 8K çözünürlüğünde videolar çekebiliyorsunuz. Tabii gönlümün efendisi dediğimiz zaman 8K'da aklıma benim Red Monstro geliyor. VistaVision 8K. Gerçekten çok güzel bir kamera ama ona baktığınız zaman 55 bin dolarlık sadece body. Yan aparatları bile yok. Kart takacağınız aparatı bile yok. Alıyorsunuz ama muhtemelen Sony bu kadar yüksek bir fiyatta olmayacak. Zaten sunduğu özellikler itibariyle o kadar yüksek bir fiyata çıkamaz. Fiyat üzerine Türkiye için çok bir şey konuşamıyorum. A7 S3 2 ay önceki fiyatından bir anda 10 bin lira yukarı çıktı. Dolarda öyle bir değişim olmamasına rağmen Türkiye piyasasını bilemeyeceğim o yüzden. Şimdi 8K Red var dedik. Red alamıyoruz. Çinli firmaları da tercih etmiyoruz. Canon çok ısınıyor. Sony aldık. Sony size ne sunuyor? A7 S3'te Sony 120 fps 4K 12 bit kayıt imkanı sunuyor. Internal olarak. Kendi içinde hiçbir external cihaza ihtiyaç duymadan harici bir kayıt cihazına, Atomos gibi, Odyssey gibi harici bir kayıt cihazına ihtiyaç duymadan bu çekimleri gerçekleştirebiliyor. 16 bit output veriyor HDMI'den, yani harici external bir cihaz taktığınızda 16 bit RAW video kaydı yapabiliyorsunuz. Kağıt üzerinde şu anda 12 bit RAW video kaydı yapabiliyorsunuz. Atomos daha öyle bir güncelleme vermedi. Atomos'un iddia ettiği şu, 16 bitten 12 bite düşürüyorum ki 16 bit gibi, ama tabii 16 bit gibi değil, orada bir proses var, bir işlem var. O yüzden gene güzel olsa da 12 bitlik bir kayıt imkanı sunuyor. A1 de sunuyor. Yani aslında A1'in içinde A7 S3 de mevcut. A1 aldığınız zaman A7 S3 de alıyorsunuz. Onun üzerine 8K 30 fps kayıt imkanı sunuyor. Bunun yanında 8K 30 fps 4.2.2 Chroma Subsampling'e sahip bir görüntü çözünürlük size vaat edebiliyor. Chroma Subsampling ile ilgili LG Nano 916 videosunda Chroma Subsampling'i az biraz açıklamıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Burada da biraz bilmeyenler için açıklamak istiyorum. Yaygın olan Chroma Subsampling oranları 4.4.4, 4.2.2, 4.2.0'dır. 4.2.0 en düşük kalitesi, 4.2.2 orta kalite, 4.4.4 en üst kalite. Bu ne demek oluyor? 4.4.4 olduğunuz zaman her bir piksel kendi değerini belirliyor. Yandaki pikselden kopya çekmiyor. 4.2.0'a indiğiniz zaman belli bir piksel grubu yandaki piksele bakıp acaba ben hangi renk olabilirim diye tahminde bulunuyor. Bu da kağıt üstünde çözünürlükten feragat etmenize sebep oluyor. Gerçek görüntüye baktığımız zaman yine gayet net bir görüntü ortaya çıkıyor. Zaten 8K 4.2.0 bile çekseniz çok yüksek bir piksele sahip olacağınız için görüntüde herhangi bir kayıp yaşamayacaksınız. Ama 4.2.2 olduğu zaman da daha net bir görüntü sizi bekliyor demektir. Daha derinlikli bir video sizi bekliyor demektir. 8K yine 12 bit kayıt yapabilirsiniz. 16 bit kaydı da sunuyor ama A7 S3'te olduğu gibi 16 bitten 12 bite düşürülen bir renk derinliğine sahip oluyorsunuz. Internal tarafa geçtiğimiz zaman yine 8K'da 10 bitlik bir renk derinliğine sahip olabiliyorsunuz. 16 bit renk derinliğine de değinmek istiyorum. 16 bit renk derinliği çünkü gerçekten önemli. Rakiplerinde 16 bit renk derinliği sunan yok. Red de sadece var. Herhangi bir Red DSMC2 ürünü aldığınız zaman 16 bitlik bir video renk derinliğine sahip oluyorsunuz. Bu da teknoloji açısından A1'i güzel bir yere konumlandırıyor. A7 S3'te de bu özellik geldi. Tek geriye kalan şey Sony'nin fiyat politikasında nasıl bir yol izleyeceği. Tabii ki Red ile Sony'yi kıyaslamak çok mantıklı değil ama teknolojinin rakiplerinin neler olduğunu söylemek adına bilgilendirici bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirici bir durum olduğunu düşünüyorum. A1 ile ilgili düşünceleriniz nedir? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu bir aslında ne oldu ne çıktı videosu. Detaylı bir inceleme. Belki bir gün ürün elimize ulaşır ve sizler için gerçekten yapmak isterim. Sizin A1'le ilgili düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlara yazın. Ben Onuran Keskin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.